Biliyorsunuz uzun zamandan beri yaratılışın 1, 2 ve 3. bölümünü incelemekteyiz. Ve oradan öğrenmemiz gereken çok önemli ruhsal ilkeleri bir şekilde birlikte öğrenmiş olduk, kavramış olduk. Biliyorsunuz Efesler mektubunu bitirdiğimizde aynı şeyi burada yapmıştım. Efesler mektubu size ne verdi diye. Ben size dördüncü bölüme geçmeden önce, çünkü ilk üç bölüm çok önemlidir bizim için. O ilk üç bölüm size ne verdi? Yani üç bölümün size kazandırdıkları nelerdir? Onları burada paylaşmanızı istiyorum. Önümüzdeki hafta değil ama ondan sonraki hafta olabilir. Birkaç hafta içerisinde bunu burada size soracağım. Haberiniz olsun. Hazırlıklı olun. Dua edin ki bu ilk üç bölüm içerisinde sana yarar getiren ve ruhsal hayatında ilke olaraktan benimsediğin hangi yönler ise onları burada paylaşacaksın. Ben de göreceğim hakikaten hangi oranda öğrendiniz. Bu da önemli sevgili kardeşler. Zaten bir küçük bir aileyiz burada. 300 kişi olsaydık büyük kiliseler gibi bunu yapamazdık mutlaka. Ama bir aile olaraktan, küçük bir aile olaraktan burada bunu yapabiliriz. Burada kim daha iyi, kim daha az çalışıyor, kim daha az dinliyor, bunu çıkarma niyetinde değiliz. Amaç bir şeyler verebiliyor muyuz, bunu görebilmek. Eğer bir şeyler verebiliyorsak ki eminim Rabbin sözü boş geri dönmeyecektir. Beni de teselli edecektir, beni de sevindirecektir. Geçen hafta 3. bölümün biliyorsunuz 10. ayetinden 15. ayetine kadar olan parçaya bakmıştık ve günah konusunda insanın tutumunun hiç ama hiç değişmediğini, ama diğer taraftan da bir taraftan insanın günaha karşı tutumu değişmediğini gördük. Diğer taraftan da Tanrı'nın harekete geçerek insanı günah içerisinde yalnız bırakmadığını açık bir şekilde görmüştük. Bunu vurgulamıştım size geçen hafta. Ve ilginç olan böylesine sevecen, böylesine ilgilenen bir Tanrı'nın, Tanrı'ya rağmen böyle bir yaklaşıma karşılık Adem ne yapıyor? Seven Tanrı'ya karşı nasıl bir tutum sergiliyordu? Tanrı'ya fırça atmaktan geri kalmıyordu, değil mi? Tanrı ona o kadar büyük ilgi göstermesine rağmen, Tanrı ona o kadar büyük sevgi göstermesine rağmen Adem günahın gölgesi bile olmayan Tanrı'yı suçlu duruma getiriyordu. Nasıl getiriyordu? Diyordu ki sen o kadını bana vermiştin ya, yanıma koymuştun hani o kadını, Hava denen o kadını. İşte o kadın beni aldattı da ben işte onun için günaha düştüm türünden bir yaklaşım biçimi sergileyerek gerçekten Tanrı'yı suçlu duruma düşürmüş oldu. Bu kadar sevgiye karşılık sanki Tanrı'nın hakkı buydu. Tabii ki değil. İnsanın sorumluluğu nedir sevgili kardeşler? İnsanın sorumluluğu Tanrı'yı suçlamak değildir. Tanrı'da suç bulmak değildir. İnsana düşen sorumluluk, tek sorumluluğu vardır bu yaşam içerisinde. Asıl önemli olan sorumluluk günahını görüp Tanrı'nın önünde tövbe etmesidir. Asıl sorumluluğu budur. Benim sorumluluğum budur. Günahımı görüp Tanrım beni bağışla, hata ettim diyebilmektir sevgili kardeşler. Evet, görebiliyor musunuz günahın getirmiş olduğu sonucu? Bir anda sahip oldukları o bolluk ne oluyor? Bir anda kıtlık içerisine düşüyor. Ve o güzelim ilişki bir anda kavga ve geçimsizliğe terk ediyor. Şimdi Rab Tanrı'nın seven bir Tanrı olduğunu ama öbür taraftan da adaletinden dolayı günaha karşı tepkisiz kalmayacağını ve günahı yargılaması gerekeceğini özel bir şekilde vurgulamıştım. Ve nasıl yargılamıştı? Bunu 14. ayette okumuştuk. 3. bölümün 14. ayetinde Tanrı şöyle diyordu: bunun üzerine Rab Tanrı yılana, bunu yaptığından ötürü evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın, karnın üzerinde sürünecek ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Ve hatırlarsanız bu 14. ayette yatan çok önemli bir ruhsal ilkenin olduğunu özellikle vurgulamıştım. Neydi o? Anımsayabilir misiniz? Bu 14. ayette ortaya çıkan ruhsal ilke. Ne anımsıyorsunuz? Bu 14. ayette çok önemli bir ilke ortaya çıkmıştı. Birinci bölümde ne görmüştük? Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında onlara ne dedi? Verimli olun, çoğalın diyerek ne yaptı? Adem'le Havva'yı kutsadı, değil mi? İlk birinci bölümde Adem'le Havva'nın kutsandığını okumuştuk. Ve görüyoruz ki burada bu düşüş sonrası Tanrı kutsamayı geriye almadığını görüyoruz. Ama şeytana ne yaptır Tanrı? Lanetledi. Demek ki yaratılışın en yücesi olan insanı ne kadar çok sevdiğini açık bir biçimde göstermektedir. Demek ki Tanrı Adem'i kutsuyor, Havva'yı kutsuyor ve o düştükleri hataya rağmen, günaha rağmen Tanrı o kutsamayı geri almıyor. Demek ki Tanrı'nın çok önemli bir yönü ortaya çıkıyordu. Demek ki Tanrı laneti berekete çeviren bir Tanrı. Ama bereketi lanete çeviren bir Tanrı değil. Hamdolsun. İblisi suçladı. Aynı zamanda lanetledi. Ama Adem'le Havva'yı lanetlemedi. Onları yargıladı. Çünkü onun adaleti bunu gerektiriyordu. Adaleti bunu gerektirdiği için Tanrı Adem'le Havva'yı yargılaması gerekiyordu. Ve 15. ayette de çok önemli bir noktayı dile getirmiştim hatırlarsanız. Orada ne geçiyordu? Seninle kadını derken kimden söz ediyordu? Şeytan ile kadından söz ediyordu. Ama onun soyuyla senin soyunu derken kimden söz ediyordu? Değil mi? Evet. Demek ki erkeğin kadının soyu olmadığı ama erkeğin soyu olduğunu söylemiştim. Çünkü İbranice'de soy için kullanılan söz zera sözüydü. Anlamı tohum demekti. Demek ki kadının soyu derken kadının tohumundan söz ediyordu. Çünkü kadının tohumu yok ama kadının yumurtalığı var. Değil mi? Onun için kadının tohumundan burada söz edilirken ileride gelecek olan ve dünyasal babası olmadan kız Meryem'in rahminde beden almış olan Rab İsa Mesih'ten söz ediliyordu. Düşünün. Ta o zamanlar böyle bir peygamberlik sözüyle tüm güçlere, tüm dünyaya bu önemli mesaj veriliyordu. Bir taraftan Tanrı şeytanı yargılıyor. Şeytanı yargılarken öbür taraftan da gelecek olan Rab İsa Mesih'e, Rab İsa Mesih'i işaret ediyordu. Demek ki düşüşün hemen arkasından şeytanın sevincini kursağında bırakarak iyi haberi müjdeliyordu Tanrı. Senin başını ezecektir ifadesiyle. Eminim ki şeytan Adem'le Havva'yı günaha düşürdüğünde büyük bir sevinç yaşıyordu. Eminim büyük sevinç çığlıkları atıyordu. Ama hemen arkasından görüyoruz Tanrı ne yapıyor? O sevinci şeytanın kursağında bırakıyor. Diyor ki o senin başını ezecektir. Sen onun sadece topuğuna saldıracaksın. Yani sadece acı vereceksin. ama yok edemeyeceksin. Ama o senin başını ezecektir. Hamdolsun sevgili kardeşler. İsa Mesih çarmıhtaki ölümü, ölümden 3 gün sonra dirilişiyle bunu yerine getirmiş oldu. Hamdolsun. Şeytanın başını ezmiş oldu. Şeytan tamamen yok edilmedi. Şeytan hala var. Ama başı ezik bir şeytan var sevgili kardeşler. Zehrini hiçbir zaman akıtamaz. Kuyruk vuruşlarıyla bize acı verebilir ki veriyor zaman zaman. Bizi zor duruma sokabilir ki sokuyor çoğu zaman. Ama bizim yaşamımızı yok edemez. Çünkü zehrini akıtamaz. Topuk bunun en güzel göstergesi. Topuğun zarar görmesi yürüyüşü bozar. Zaman zaman Rab'deki yürüyüşümüz de bizim bozuluyor değil mi? Saldırılardan dolayı. Ama yaşama zarar veremez hamdolsun. Verilen o yaşam Rabbin dışında hiçbir güç onu geri alamaz. Onun için bu teselli etsin bizleri sevgili kardeşler. Şeytanın başı eziktir. Bizim başımız dik hamdolsun. Rab'le birlikte. Bir de şeytanın soyundan söz etmiştik değil mi? Bunlar kimi temsil ediyordu? Şeytanın soyu kimi temsil ediyordu? Rabbi reddeden, dindar ve ruhani kişiler gibi görünen ama yaşamları tamamen Tanrı'dan uzak kişileri temsil ediyordu. Ve buna destek olan bir ayet okumuştuk Yuhanna 8:44'te. Orada çok açık bir şekilde babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz dediğine göre demek ki bu kişilerin nasıl bir tutum içerisinde olduklarını net bir biçimde dile getirmektedir. Demek ki babanız iblisin yani şeytanın isteklerine göre hareket ediyorsunuz. Demek ki Rab'be değil, Tanrı'ya değil, Tanrı'dan uzak, Rab'den uzak ama şeytanın hükmü altında yaşayan kişiler şeytana hizmet ediyor anlamındadır sevgili kardeşler. Bir de ne demiştim? Yeryüzünde iki soyun olduğunu söylemiştim. Biri şeytan, diğeri Tanrı'nın. İki soy. Ve bu iki soy arasında çok büyük bir düşmanlık olduğunu belirtmiştim. Ama bu iki soy arasında düşmanlık devam ederken zafer kimindir? Yine Mesih'in olacaktır. Hamdolsun. Ama biz bu yer yuvarlağında şimdiki yaşamda, içinde bulunduğumuz yaşam içerisinde zaferli bir hayatı nasıl yaşayabiliriz? Nasıl hareket edebiliriz? Nasıl yaşayabiliriz? İnanarak. Yani nedir iman? İsa Mesih'in çarmıhta öldüğünü kabul edip ona bağlı bir şekilde hareket ederek ancak zaferli bir hayat yaşayabiliriz. Tek başımıza zafere ulaşmak mümkün değil. Ancak Rab ile birlikte, onunla birlikte hareket ederek zaferli bir hayat yaşamak mümkün. Çünkü eski antlaşma imanları da aynı şekilde bunu başardılar. Geriye bakarak değil, ileriye bakarak. Ama biz geriye bakarak bunu yaşıyoruz. Hamdolsun. Ve bir önemli gerçeği daha vurgulamıştım geçen hafta. Bunu da sizlere hatırlatmak isterim. Tanrı biliyorsunuz Adem bahçesinde neredesin diye bir soru sormuştu. Bu neredesin sorusu bize neyi gösteriyordu sevgili kardeşler? Neredesin? Tanrı bu Adem'le Havva'ya neredesin dediğinde evet. Tanrı biliyordu onların nerede olduğunu. Ama bir şekilde onların kendine gelmelerini istiyordu. Günahını görüp tövbe etmelerini istiyordu. Bir fırsat vermişti Tanrı onlara. Ama neredesin sorusu, Sami'nin dediği gibi, neredesin sorusu insanın ne durumda olduğunu gösteriyor. İnsan kayıptır. İnsan çaresizdir günahtan dolayı ve Tanrı'yı arayabilecek güçte ve yetenekte değildir. Ama buna rağmen Tanrı ne yaptı? Onları aramaya çıktı. Onların peşinden gitti. Romalılar 3. bölümde şöyle okuyoruz. Tanrı'yı arayan hiç kimse yoktur. Neden Tanrı'yı arayan kimse yok? Bu ayeti destekleyen başka bir ayet okumuştuk Filipililer 2. bölümde. Bakabilir misiniz Filipililer 2'ye? Neden Tanrı'yı arayan kimse yok? Filipililer 2 ayet 21'de. İki yirmi bir. Sayfayı söyle Enver. İki yirmi bir. Ne diyor Enver orada? İki yirmi bir. Sami sen okudun mu? Aha. 2.21 şöyle diyor. Aslında kısa olaraktan söyleyeyim, ben not yazdım buraya. Herkes kendi yararını arıyor diyor. Herkes kendi yararını gözetiyor. Herkes kendi yararını gözetiyorsa, herkes kendi yararını arıyorsa Tanrı ile ilgilenen yok anlamındadır, değil mi? Neden Tanrı'yı aramıyor? Çünkü herkes kendi yararını düşündüğü için. Rabbin yararını düşünen yok. Rab için koşan yok. Herkes kendi yararını biçiyor. Herkes kendi yararını düşünüyor. Herkes Mesih İsa'nınkini değil, kendi işlerini düşündüğü için. O zaman nasıl kurtuldum? Beni aramaya çıkan Tanrı beni günahların içerisinde bulduğu zaman, hamdolsun. Ama otomatikman kurtulmadım. Beni ne yaptı? Kutsal Ruhu ve sözü aracılığıyla belirli bir aşamaya getirdi ve beni bıraktı. Ben evet kararını verdim. İleriye doğru adım attım. Ya da hayır deyip geriye de adım atabilirdim. Demek ki evet ya da hayır kararı kişinin kendine ait. Bu da Tanrı'nın inayetini açıkça gösteriyor sevgili kardeşler. Bizim kazandığımız bir şey değil. Tanrı'nın bize karşı göstermiş olduğu iyiliktir bu. Hamdolsun. Bu iyilik, bu sevgi bize neyi sağladı? Üç önemli şeyi sağlamıştı. Onunla birlikte dirildik ve bu diriliş aracılığıyla ne yaptık? Yaşama kavuştuk. Dirildik, yaşama kavuştuk ve yaşama kavuşmakla ne oldu? Göklerde oturtulduk. Yani bu neyi gösteriyor? Sahip olduğumuz konumu gösteriyor sevgili kardeşler. Rabbin inayetiyle kurtuluş bulduk. Rabbin inayetiyle sonsuz yaşama sahip olduk. Rabbin inayetiyle göksel yerlerde oturtulduk, oturtulmuş olduk. Ve bu bize Rab'de hangi konuma sahip olduğumuzu açıkça göstermektedir. Öyleyse demiştim hatırlarsanız son olaraktan şunu vurgulamıştım. Mezarın dışında olan kişiler olaraktan yaşamalıyız. Demek ki eğer dirildiysek, eğer mezarın dışındaysak o zaman mezarın dışında olan kişiler gibi hayatımıza, yaşamımıza devam etmeliyiz. Evet, geldik 16. ayete sevgili kardeşler. 16, 17, 18 ve 19. ayetleri okusun bir kardeş lütfen.
Tanrı kadına çocuk doğurup da sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocanın istek duyacaksın. Senin o yürüteceğim. Tanrı Adem'e sana meyvesini yeme dediğin ağaçtan yediğin için toprak senin yüzüne lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecektir. Yaban odun yiyeceksin. Toprağa dönünce de ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.
Evet, topraktan yaratıldın. Yine toprağa geri döneceksin. Düşüş sonrası Tanrı ne yaptı? Önce şeytanı yargıladı. Daha sonra okuyoruz 16. ayette. Kadını yargılıyor. Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Diyerek. Şimdi ben kadın olmadığım için doğum sancılarının ne kadar acı olduğunu anlamam mümkün değil. Ama eşimin yaşadığı, o da bugün burada olması iyidir. Eşimin yaşadığı o acı verici olaya tanık oldum. Üçüncü çocuğumuz Aydın'ın doğumuna ben de girmiştim. Hanıma destek olmak amacıyla. Ve gerçekten onu elinden tutmuştum teselli etmek için. Doğum esnasında o kadar büyük bir acıydı ki ben buradaki ayeti o zaman çok daha net anladım. O kadar büyük bir acıydı ki benim parmaklarımı o kadar müthiş derecede sıkmıştı ki ben normalde elimi versem hanıma sık desem sıkabileceği gücü ne kadarsa o kadar sıkabilir. Ama o gün öyle sıktı ki benim canım yandı. Ki ben anladım ki o ne kadar büyük bir acı çekiyordu sevgili kardeşler. Parmağınız kesildiği zaman bir acı duyarsınız değil mi? Kan akar ya da bacağınız kırıldığı zaman bir acı duyarsınız. Ama sevgili kardeşler, burada anlatılan acı böyle bir acı değil. Buradaki acı yargının getirdiği bir acı. Tanrı'nın yargısının sonucu çekilen bir acı. Ve doktor öyle bir şey söylemişti ki bu çekilen acıyı bir erkek bedenine vermiş olsanız erkek bu acıyı kaldıramayacağını ve bu acının sonucunda erkeğin ölebileceğini bile söyleyebiliyorlar. Demek ki burada çok basit bir şey var, basit bir gerçek var aslında. Demek ki Tanrı yanlış yapmıyor. Kime hangi cezayı vereceğini bilen bir Tanrı hamdolsun. Tanrı bu olayı erkeğe değil kadına veriyor. Onun için ağrı çeken, acıyı çeken, rahminde çocuğu taşıyan kadındır. Ama burada olumlu olan güzel bir şey var. Bunu da görmeliyiz. Acı var. Çekilmesi belki mümkün olmayan bir acı. Ama bu acının başka bir olumlu yönü daha var. Rab bu yargı içerisinde bile sevgisini mahrum etmiyor. Bol bol sevgisini gösteriyor. Yani eşimden de bunu biliyorum. Bazı kız kardeşlerle de konuşmuştum. Doğum yapan, çocuk sahibi olan kız kardeşlerle de konuşmuştum. Anımsıyorum. Onlara şunu sormuştum. Doğumdan sonra kendini nasıl hissettin diye. Onlar şöyle cevap verdiler. Acıyla birlikte o dünyaya sağlıklı bir bebek getirmenin verdiği diyor mutluluk o çektiğim acıyı bile unutturuyor. Yani öylesine bir mutluluk hissediyorlar ki o doğumdan sonra sahip oldukları o bebek, o sağlıklı bebeği eline aldıkları zaman o çektiği acıyı unutuyorlar. Demek ki Tanrı o yargı içerisinde bile kadına yine bir sevinç yaşatıyor. Çocuğa sahip olmanın, bebeğe sahip olmanın sevincini yaşamasını, bol bol yaşamasına yardımcı oluyor sevgili kardeşler. Ama yine de doğum sancılarını bu verdiği acıyı hafife alıp bir tarafa itemeyiz sevgili kardeşler. Bunu Rabbin yargısı olaraktan görmemiz gerekiyor. Adem'e geliyor. Kadını yargıladıktan sonra buyur.
Ya. Demin başlangıçta demiştin Tanrı bir bereket tanrısı. Bir bereket de hiçbir zaman bir lanet görmez.
Ya.
Tersini yapar. Şimdi burada yargı diyorsun. Niye lanet olarak bölünmüyor bu? Bu aslında bu yargıyı bugüne kadar lanetler kadından çekiyor.
Evet.
Yani ayrım dedim. Lanetle yargının arasındaki yani o işin günahın sonucu olarak bu acılar hala da bugün kadından karalığımız çekiyor. Niye lanet yerine geçmiyor?
Şimdi bunu pratik hayatta da düşünebilirsin. Lanetle yargı arasında. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Lanet çok daha korkunç bir şey. Şöyle söyleyebilirim. Mesela çok basit bir şey söyleyebilirim. Benim kendi yaşadığım bir olay. Belki bunu zaman zaman bazı yerlerde vermişimdir örneği. Ben küçükken habersiz babamın cebinden para almıştım. Ve sinemaya gitmiştik kardeşimle beraber. Ve ben geldiğimde babam bizi yargılamadı. Yani onun sonucu olaraktan bize ne yapması lazımdı? Ceza vermesi lazımdı. Ve bizi yargılayıp ne bileyim işte işte sana yemek yok, ne bileyim sana içecek yok ya da herhangi bir şey yok, değil mi? Bir ceza vermesi gerekiyordu. Ama babam bana dedi ki lanet olsun sizin gibi çocuklara ve hemen arkasından yüzüme tükürdü. Anlatabiliyor muyum? Ve o yüzüme tükürmüş olması ve ben kendi kendime daha küçükken o zaman bile söylemiştim. Keşke babam bana ceza verseydi de yüzüme tükürmeseydi. Anlatabiliyor muyum? Yani lanet çok daha farklı bir şey. Ben bunu kelime olarak da biraz daha açabilirim ama belki bunu toplantı sonucunda biraz daha geniş bir şekilde konuşuruz. Ama lanetle yargı farklı şeyler. Yani yargı, şimdi lanet de bir yargı oluyor. Yargının bir parçası oluyor ama lanet okuduğun zaman yani lanetliyorsun onu ve lanetlediğin şey onda sürekli kalıcı oluyor. Ama yargı verilen bir cezadır ve bir belirli bir süre içindir ve o süre biter bir süre sonra. Ama lanet bitmiyor. Verilen lanet bitmiyor. Lanet sürekli devam eden bir olay. Onun için ağırlık açısından lanet çok daha korkunç bir olay. Onun için ben de onu mesela defalarca okumama rağmen orada onu görmek beni çok teselli etmişti ki hakikaten Tanrı demek ki yarattığı insanı çok üstün konumda yarattı ki yani birçok tüm canlılardan çok daha farklı bir konumda yarattı insanı. Demek ki ona çok önemli bir onur verdi. Kendine ait olan bir şeyi vermekle. Değil mi? Ona eğilmekle, ona kendine ait olan bir şeyi vermekle, ruhu vermekle ona ne kadar büyük bir değer verdiğini gösteriyordu. Demek ki insan çok çok değerli bir varlık. O varlığı Tanrı reddetmedi. Yani onları yok edip başka bir çift yaratmadı. Yani anlatabiliyor muyum? Onları sadece adaleti gereği onları sadece yargılamakla yetindi. Ama lanetlemedi. Hamdolsun. Onun için çok çok daha farklı bir olay. Buna birçok örnekler verebiliriz tabii ki ama dediğim gibi toplantı sonunda belki biraz daha detaylı üzerinde konuşabiliriz. Evet. Adem'e geldik. Ve diyor ki Adem için karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teriyle kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Demek ki Adem toprağa işlerken, toprağa sürerken şunu görecekti. Yaratılış kendi itaatsizliğinin sonucu. Yani Adem'in itaatsizliğinden dolayı lanetlenmişti. Yani etkilenmiş. Yani kimin günahından dolayı toprak etkilendi? Adem'in günahından dolayı. Ama daha da önemlisi, Adem toprağı ekerken ya da toprağı işlerken, ter döküp acı çekerken şunu da görecekti: bir gün öleceğim ve işlediğim bu toprağa bir gün tekrar geri döneceğim. İşte bunu hatırlayacaktı Adem. Ne korkunç bir şey, değil mi sevgili kardeşler? Ne korkunç bir şey. Tüm yaratılış nasıl yaratıldı? Adem'e hizmet edecek şekilde yaratıldı. Hayvanlar, doğa, tüm canlılar Adem'e hizmet ediyorlardı. Bütün hepsi Adem'in denetimi altındaydı. Demek ki Adem bir öncü konumunda, yönlendiren konumunda. Ama günahın sonucu, düşüşün sonucu ne oluyor? Nasıl bir Adem ortaya çıkıyor? Acı, zahmet çekerek, ter döken, acı çeken bir Adem. Hizmet eden konumunda. Hizmet edilen konumundan, hizmet eden konumuna düşüyor. Görebiliyor musunuz? Ne büyük bir acı, ne büyük bir yargı. Tabii bunun sonucunda da tabii ki sadece insan bundan payını almadı, doğa da bundan payını aldı. Biliyorsunuz hem doğa gün geçtikçe bozuluyor insan tarafından, hem de içindeki canlılar büyük bir şekilde vahşet içerisinde, korkunç bir şekilde ölmektedir. Niye ölüyor hayvanlar? Korkunç bir şekilde, yine günahın sonucu. Ben o şekilde düşünüyorum sevgili kardeşler. Demek ki o tatmış oldukları zevk acıya dönüşürken, önceki bolluk kıtlığa dönerken, aralarında var olan o mükemmel ilişki kavga ve geçimsizliğe dönüşmüştü. Sonuç? Artık Adem'le Hava ölümlü yaratıklar olmuşlardı. Demek ki ölüm insanın yoldaşı oluyor. Ölüm söz konusu bile değildi sevgili kardeşler. Demek ki ölüm neyin sonucudur? Günahın sonucudur. Ölüm neyin eseridir? Günahın eseridir. Romalılar 5:12'de ne diyor? Bunu açıklıyor açık bir şekilde. Çok net bir şekilde. Romalılar 5 ayet 12. Bir tek insan yüzünden diyor, günah nasıl dünyaya girdiyse, günah yüzünden de ölüm dünyaya girdi. Böylece bütün insanları ölüm sardı. Ne kadar ilginç değil mi? Bir tek kişinin günaha düşüşü sonucu tüm insanlık günaha bulanmış oldu. Nasıl ki bir ülkenin cumhurbaşkanı ya da başbakanı bir yasa çıkarttığında, o yasa geçerli olduğunda o ülkede yaşayan tüm vatandaşlar da ne yapıyor? O yasanın getirdiği sonuca ortak oluyor değil mi? Aynı şekilde sevgili kardeşler, aynı şekilde burada da Adem olayında da gerçekleşen tam budur. Günahın sonucu, yani Adem'in günahının sonucu olarak ölüm dünyaya girdi. Ölüm nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ölüm nedir sevgili kardeşler? Ölüm deyince hemen sizde çağrışan nedir? Ayrılmak. Çok güzel. Neden ayrılmak? sevdiklerimden ayrılmak, yaşamdan ayrılmak, bu dünyadan ayrılmak, ama bir şeyden daha ayrılmak var. Evet, ruhun bedenden ayrılması. Demek ki ölüm sonucu çok güzel bu dünyadan, sevdiklerimizden ayırıyor bizi. Ama aynı zamanda ruh da bedenden ne yapıyor? Ayrılıyor. Topraktan gelen insan toprağa tekrar geri dönüyor. Ruh da ne yapıyor? Sahibine geri dönüyor. Burada iki tane ilke var. Birincisi, bunu bilmemiz ve kavramamız gerekiyor. Birincisi, insan topraktır ve bir gün mutlaka toprağa geri dönecektir. Buradaki ilke bu, birinci ilke. İkinci ilke, eninde sonunda insan hesap vermek için bir gün Tanrı'nın huzuruna çıkacaktır. Bu da ikinci ilke. Birincisi, insan bir gün toprağa geri dönecektir, toprak olacaktır bedenen, ama öbür açıdan da durum ve şartlar ne olursa olsun eninde sonunda bir gün hesap vermek için Tanrı'nın huzurunda duracaktır. Mescide kurtuluş bulmuşun ya da bulmamışın hiç fark etmez. Her insan söylediği her söz için, yaptığı her iş konusunda Rabbin önünde hesap verecektir. Ama yanlış anlaşılmasın, burada şunu da vurgulamak istiyorum. Mesih İsa'da kurtuluş bulmuş kişi, günahın getirmiş olduğu sonsuz ölüm yargısından kurtulmuştur. Günahın getirdiği ölüm yargısından kurtulmuştur, imandan dolayı. Bu açıdan kesinlikle yargılanmayacak. Neden yargılanmayacak? Neden yargılanmayacak? Çünkü İsa Mesih bu işi çarmıhta bitirmiştir. Çarmıhta bu sorunu halletmiştir. İsa Mesih ikinci kez gelişinde günah için mi gelecek? Hayır. Birinci gelişinde günah işini çözdü zaten, hamdolsun. Ama ikinci kez gelişi günah sorununu halletmek için olmayacak sevgili kardeşler. Onun için sevinelim, ama ruhumuz bu dünyadaki yaşantımız konusunda hesap verecektir. Rab Tanrı'ya geri döndüğü için. Kurtuluşumuz kesin, ama yaptıklarımızın hesabını Rabbin önünde vereceğiz. Onun için İbraniler 9. bölümde bir ayet var. İbraniler 9 ayet 27'de. Evet, 9:27. İnsanlara diyor, bir kez ölmek, ardından da yargılanmak bekliyorsa. Demek ki insanlara bir kez ölmek var, her insana. Ama görebiliyor musun, bak, her insana bir kez ölmek var. Ama her insana iki kez ölmek yok. Burada da çok güzel bir ilke çıktı ortaya hemen, taze. Demek ki her insana bir kez ölmek var. Ama her insana iki kez ölmek yok. İman etmiş, kurtulmuş Rabbin çocuğu ikinci kez ölüm görmeyecek. Birinci ölümü göreceğiz, ama ikinci ölümü bizler görmeyeceğiz hamdolsun. İman eden kişiler olarak da. Onun için bir kez ölüm, ardından da yargılamak insanı bekleyen bir sonuç sevgili kardeşler. Nereye gidersen git, hatta gidemeyeceğin, göremeyeceğin, bilemeyeceğin yerde bile Tanrı her zaman vardır. Bu ne demektir? Buradan ne anlıyorsun? Ne anlıyorsunuz buradan? Nereye gidersen git, Tanrı orada. Ne demektir bu? Ne anlıyorsunuz? Bu kadar basit. Söyleyin. Hemen düşüncenizi söyleyin. Teşekkürler Sami. Demek ki kaçış yok. Tanrı'nın yargısından kaçış yok. Mezmur 139'da ne diyor 7. ayette? Nereye gidebilirim diyor senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan diyor ya Rab? Yukarı çıksam oradasın. Denizin dibine insem oradasın. Tanrı'nın yargısından kaçış söz konusu değil. Belki bu gerçek iman etmemiş kişiyi ürkütebilir. İman etmemiş kişiyi biraz korkutabilir bu gerçek. Tanrı beni gözlüyor. Ama öbür açıdan sevgili kardeşler, Tanrı çocuğunu, bu gerçek Tanrı çocuğunu teselli etmesi lazım. Neden? Çünkü Tanrı her zaman onun yanında olacağı güvencesini veriyor. Tanrı her zaman kendi çocuğunun yanında olacak. Bu güvenceyi veriyor hamdolsun. Bir taraftan iman etmeyenleri ürkütüyor belki, korkutuyor. Allah yandım. Eninde sonunda mutlaka Tanrı'nın karşısına çıkacağım korkusu var. Ama bizi teselli ediyor. Hamdolsun ki Rab benimle birlikte. Onun ruhu benimle birlikte. Rab benimle birlikte yürüyor. Bu da bizi teselli ediyor işte. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Kurtulmamış insan için ölümden sonra bekleyen tek bir şey var. O da yargı. Eğer Mesih'in ölümü sizi kurtarmıyorsa, yani bu ne demek? Eğer iman etmemişsen, eğer o kurtuluşu almamışsan, o kurtuluşun dışındaysan sevgili kardeşim, sizin için gelecekte sizi bekleyen o korkunç ölüm yargısından başka hiçbir şey yok. Ama Rab bize inayet etmeye devam ediyor. İnayet döneminde yaşıyoruz. Hala Sami'nin burada söylediği gibi bu dünyada yaşadığımız sürece bu mümkün. Kurtuluşumuz her an mümkün. Şunu da hemen size belirtmek isterim. Adem'e yargı verildikten hemen sonra Adem ölmedi. Tamam, ruhsal açıdan o meyveyi yer yemez, itaatsizlik eder etmez Adem o anda ölmüştü ruhsal açıdan. Ama fiziksel açıdan ölümü ne zaman tattı? Yaklaşık 900 yıl sonra fiziksel ölümü tattı. Ya da 800 yıl sonra, fark etmez. Ama hemen tatmadığını vurgulamak istiyorum. Fiziksel ölüm gibi ruhsal ölüm de bir çeşit ayrılık sevgili kardeşler. Fiziksel ölüm de Tanrı'dan ayrılık, ruhsal ölüm de Tanrı'dan ayrılık. Demek ki Adem itaatsizliği sonucu günah işleyince ona ruhsal ve fiziksel yaşamı sağlayan Tanrı'dan tamamen kopmuştu. Hem fiziksel hayattan hem de ruhsal yaşamdan kopmuştu. Hatırlarsanız belki Efesler, sanırım Efesler 2. bölümde o mektubu işlerken belki hatırlayacaksınız. 2. bölümde ilk ayette Pavlos bir şey orada vurgulamıştı. Bir gerçek vurgulamıştı. Efesler 2. bölümün 1. ayetinde. Ne diyor orada? Bulan okusun hemen.
Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ölüydünüz.
Ölü kişilerdiniz. Pavlos burada ölü derken ne demek istiyor? Pavlos burada ölü derken ne demek istiyor? Yani fiziksel ölümden mi söz ediyor burada? Değil. Burada Pavlos'un vurguladığı ruhsal ölüm sevgili kardeşler. Mesih İsa'ya iman etmeden önce her insan günahları içinde ölüdür. ve Tanrı'yla yaşamsal bir ilişki yok demektir. Yani tam karşılığı şudur: Tanrı yokmuş gibi yaşamaktır. Demek ki ruhsal ölüm Tanrı yokmuş gibi yaşamak anlamını içeriyor. Demek ki böyle bir kişi ruhsal açıdan Tanrı'ya karşı ölüdür ve o ve ondan ayrıdır. Ve ilginç olan, kaybolan oğul hikayesini anımsıyorsunuz. O kaybolan oğul hikayesinde de bildiğiniz gibi iki tane oğlu vardı adamın. Bir tanesi üzerine düşeni aldıktan sonra onu bilinçsizce, düşüncesizce harcayıp bitirdikten sonra babasına geri dönüyor. Oğlunun geri döndüğünü gören baba ne diyor oğluna? Oğlu için ne diyor? Oğlum ölüydü ama şimdi yaşıyor. Kaybolmuştu ama bulundu. Bu oğul ölü müydü? Ölmüş müydü bu oğul? Ölü müydü? Fiziksel açıdan ölü değildi. Ama ruhsal açıdan evet. Neden ruhsal açıdan evet? Çünkü babasından kopuktu. Babasına ölmüştü. Babasından ayrı kalmıştı. Fiziksel açıdan ölü değildi. Ama ruhsal açıdan tabii ki ölüydü. Aynı şekilde sevgili kardeşler, buna benzer bir biçimde günahları yüzünden Tanrı'dan ayrı kalan her insan ruhsal açıdan ölüdür ve Rab'den ayrılmış demektir. Size bir soru: Tanrı'dan ayrı kalmak ne demektir? Tanrı'dan ayrı kalmak ne demektir? İmansızlık ne demektir? Karanlıkta yürümek. Sonsuz ölüm değil mi? Demek ki Tanrı'dan ayrı kalmak sonsuz ölümdür sevgili kardeşler. Ne korkunç bir şey. Kim ister Tanrı'dan ayrı kalsın? Tanrı'dan uzak yaşamak biz ne kadar imanlı olarak yanlış da yapsak Tanrı bizim yanımızda, uzak değil bizden. Biz uzaklaşmaya çalışıyoruz ama Tanrı bizim yanımızda. Ama iman etmeyen bir kişi için Tanrı'dan uzak kalmak demek sonsuz ölüm demektir. İşte bu ikinci ölüm demektir. Bu Sami'nin vahiy bölümünde okuduğu ayetin karşılığıdır sevgili kardeşler. Kükürtle yanan ateş gölüdür. Bu kadar korkunç. Ama hamdolsun Rab bizi teselli ediyor. Anımsayın, İsa'nın sevdiği bir kişi vardı. Lazar. Yuhanna 11. bölümde okuyoruz. İsa kardeşi, Lazar'ın kardeşi Marta'ya dedi ki, ağlama, kardeşin dirilecektir. Marta dedi ki, evet, kıyamet gününde kardeşim dirilecektir dedi. Ama İsa ona çok güzel bir şey söyledi onun sonucunda. Dedi ki, diriliş ve yaşam benim. Ne demek bu? Demek ki bir diriliş söz konusu. Hamdolsun. Demek ki dirilişin sonucunda ne var? Bizi bekleyen bir yaşam var. İsa diyor, diriliş ve yaşam benim. Ve devam ediyor asıl önemli olan: bana iman eden kişi ölmüş olsa bile yaşayacaktır. Hamdolsun. Fiziksel yaşam ruhsal yaşamın sadece küçücük bir parçası. Sadece küçücük bir parçası. Neden sadece küçücük bir parçası? Neden fiziksel yaşam ruhsal yaşamın sadece küçücük bir parçası? Gelip geçici olan nedir? Fiziksel yaşam değil mi? Çok teşekkürler Yasin. Tam cevap budur. Çünkü fiziksel yaşamın sonu var. Ama sonsuz yaşamın sonu var mı? O zaman asıl önemli olan nedir? Sonsuz yaşam değil mi sevgili kardeşler? Fiziksel yaşam önemli olabilir. Ama süresi bellidir. Belki biz şunu diyebiliriz. Ya genç yaşta adam ölmesi mi gerekiyordu? Öldü. Adam 30 yaşında öldü gitti. Ömrü 70 yaşında olduğunu düşünelim. Ne oldu? 40 yılını kaybetti adam. Adam daha 40 yıl daha yaşayabilirdi. Ama sevgili kardeşim, eğer sen sonsuz yaşamı almadan gidersen neyi kaybediyorsun? Ebedi hayatı kaybediyorsun. Hangisi daha önemli? 40 yılı kaybetmek mi? Demek ki fiziksel yaşam bizi üzebilir. Bir kişinin fiziksel hayatı son bulduğu zaman bizi üzebilir. Ama sonsuz yaşamdan mahrum olmak bize acı verir sevgili kardeşler. Sonsuz yaşamdan mahrum kalmak bize acı verir. Öyleyse gelin o sonsuz yaşamı özleyelim. Bu fiziksel yaşam bir süre için, belirli bir süre için gelip geçici. Ama 70, ama 80. Gertingen'de bir kadın var, 118 yaşındaymış herhalde, hala yaşıyor. En yaşlısı kaçtı Kristina? Stuttgart'ta 118. 118 yaşında yaşıyor. Ama o zavallı kadın, bilmiyoruz imanlı mı değil mi ama, İsterse bir 100 yıl daha ömrü olsun. Kaybedeceği 200, belki 100 yıl, 150 yıl. Ama almadan giderse sonsuz yaşamdan mahrum bir şekilde ölüp gidecektir. İşte o acı veren o sevgili kardeşler. Bana iman eden kişi ölmüş olsa da yaşayacaktır. Demek ki mezarın gücü bile İman etmiş Tanrı çocuğunu Mesih'ten ayıracak güçte değil. Bunun için sevinelim sevgili kardeşler. Mezarın gücü, ölümün gücü bile bizi Mesih'ten ayıramaz. Hamdolsun. Bu kadar kesin, bu kadar net. Ve son olarak da şununla noktalamak istiyorum. Paulos Romalılara yazdığı mektupta şöyle diyor. 5. bölümün 15. ayetinde. Bir tek kişinin diyor suç işlemesiyle bunca insana ölüm yargısı geldiği göz önünde tutulsun. Ama Tanrı kayrasının ve armağanının bir tek insanın yani İsa Mesih'in kayrasında yani lütfunda inayetinde bunca kişi yararına bollukla dağıtılması daha kesindir. Demek ki Mesih'te çok daha fazlasına sahibiz. Anlasın. Demek ki bizler bugün Adem bahçesinden çok daha harika bir şey bekliyoruz. Adem bahçesinden çok daha güzel olacak bu beklentimiz, hamdolsun. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Ne kadar isyankar bir yapımız olmasına rağmen Tanrı'nın buna rağmen gösterdiği inayeti, onun kayrası ne kadar şaşırtıcı. Ama şu ruhsal ilkeyi kesinlikle unutmuyordum. Tanrı'nın merhameti herkesin özüne, üzerine bol bol dökülürken yalnız kurtarıcıya güvenenler, ona bağlananlar Tanrı lütfuna kendilerini mal edebilirler. Ancak Tanrı lütfunu kendilerine mal ederler. İşte bu kayra Mesih İsa'daki kurtuluşta ta baştan Adem bahçesinde ne yaptı? Bildirildi. Hamdolsun. Adem bahçesinde bu kurtuluş bize müjdelendi. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Önemli olan sonsuz yaşamı alıp bu yeryüzünden göçüp gitmek. Ne mutlu ki sonsuz yaşamı alan kişileriz. Sonsuz yaşamın sahipleriyiz. Amin. Rab hepinizi bereketlesin.